Tanrı'nın seçilmiş halkı olan İbraniler, çevrelerindeki putperest uluslara yaşayan ve diri Tanrı'yı tanıtmaya çağrıldıkları halde, Tanrı'ya uygun bir hayat yaşamaları gerekirken, bunlar zaman zaman yenilmişler ve kendileri bile putperest olmuşlardı. Bunun üzerine Tanrı onlara peygamberler gönderdi, onları uyardı. Ama onlar bir türlü peygamberlerin uyarılarına kulak asmadılar. Bunun üzerine Tanrı onları akılları başlarına gelsin diye putperestliğin merkezi olan Babil'e sürgün olarak göndermişti. Bu halk Babil'de 70 yıl tutsak kalan İsrail halkı akıllanarak putlardan geri dönmekle birlikte eski güçlerine tam olarak kavuşamamışlardı. Bundan sonra da özgürlüklerine tam olarak kavuşamayacaklar. Roma İmparatorluğu'nun yönetimi altında yaşayacaklardı. Nitekim yeni antlaşma dönemine geldiğimizde bile İsrail halkının hala Roma'nın yönetimi altında olduğunu, orada yaşadığını, yani bu esaret altında yaşadığını görüyoruz. Babil tutsaklığından sonra Yeruşalim'in yeniden inşa edilmesi için 3 kişi büyük rol oynamıştı. Siyaseti temsil eden Prens Zerubbabel, kahin olan Ezra ve son olarak da halktan biri olan Nehemya. Kral, kahin ve peygamber gerçekten Yeruşalim kentinin duvarlarını yeniden örmeyi başaramamış, tapınağı temizleyememişti. Bu nedenle Tanrı bizim halktan biri olarak gördüğümüz Nehemya'yı yarıda bırakılan bu işleri tamamlamaya çağırıyordu. Ve Nehemya kitabının ilk 7 bölümünde Yeruşalim surlarının yeniden yapılışıyla ilgili gelişmeler anlatılır. Geri kalan bölümlerde ise ruhsal uyanış ve reform hareketlerinden söz eder. Nehemya kitabı şöyle başlar. Hakalya oğlu Nehemya'nın anlattıkları. Pers kralı Artaşaşta'nın krallığının 20. yılı Kislev ayında Şuşan kalesindeydim. Kardeşlerimden Hanani ve bazı Yahudalılar yanıma geldi. Onlara sürgünden kurtulup sağ kalan Yahudileri ve Yeruşalim'in durumunu sordum. Sürgünden kurtulup Yahuda iline dönenler büyük sıkıntı ve utanç içinde diye karşılık verdiler. Üstelik Yeruşalim surları yıkılmış, kapıları da yakılmış. Bunları duyunca oturup ağladım, günlerce yas tuttum, oruç tutup göklerin Tanrısına dua ettim. Bu Nehemya kitabının 1. bölümün ilk 4 ayetidir. Bu ayetlerin yorumunu bir önceki yanımızda yapmıştım. Ancak bu ayette yine birkaç özelliğe dikkat çekmek istiyorum. Nehemya, Yeruşalim'deki halkın içler acısı durumu karşısında duyarsız değildir. Bu durumda yapılacak en kolay şey nedir biliyor musunuz? Karşıdakileri suçlamak. Neden öyle yaptı? Niçin itaatsizlik etti? Oh olsun bunlar başına geldi ve buna benzer şeyler. Günümüzde de aynı şeyleri yapmıyor muyuz? Ama Nehemya böyle yapmıyor. Tersine onlara karşı yüreğinde büyük bir acı ve merhamet yük hissediyor. Ezra kitabını çalışırken de görmüştük. Ezra oradaki halkın durumu karşısında büyük bir tepki göstermişti. Ezra biliyorsunuz bir kahindi, din adamıydı ama yine de insanların durumlarıyla ilgilenmişti. Burada da sıradan bir vatandaş, halktan birinin, din adamı olmayan bir kimsenin halkın bu sorunlarına çözüm bulmak amacıyla onlara nasıl yaklaştığını, onlarla nasıl ilgilendiğini görüyoruz. Nehemya duydukları karşısında ne yapıyor? Oturup ağlıyor. Nehemya görevi sırasında oturup ağlıyordu. Görevde olması onun ağlamasına engel olmamıştı. Bundan sonra ne diyor? Bakın, günlerce yas tuttum diyor. Oruç tutup göklerin Tanrısına dua ettim. Bu insanlardaki gücün kaynağı, İşte kökeni buydu. Daha önce Ezra'nın yaptığı gibi şimdi Nehemya da oturup gözyaşı döküyor, oruç tutuyor ve dua ediyor. Nehemya'nın bu duası gerçekten büyük bir duadır. Ve başka bir duayı daha 9. bölüme geldiğimiz zaman göreceğiz. 5. ayette ey göklerin Tanrısı Rab diyor. Yüce ve görkemli Tanrı seni sevenlerle, buyruklarını tutanlarla yaptığın antlaşmaya bağlı kalır, lütfunu, inayetini esirgemezsin. burada geçen görkemli sözcüğü üzerinde kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Bu sözcük saygı değer ya da muhterem anlamlarına da gelmektedir. Tanrı tabii ki görkemli yani büyüktür. Bu sözcük ayet içerisinde zaten geçiyor. Bu nedenle buradaki görkemli sözcüğünün yerine muhterem ya da saygı değer sözcüklerinden birini kullanılması çok daha yerinde olurdu. Eskiden muhterem sözcüğü Hristiyan kültüründe yaşayan toplumlarda din adamı sınıfında bulunan kimselere hitap edilirken kullanılırdı. Örneğin muhterem peder, muhterem çoban gibi. O zamanlar toplum içerisinde din adamlarına daha büyük bir saygı, sevgi vardı. Tabi bu din adamları da din adamlığı görevini yapıyorlardı. Yani Tanrı'nın sözüne önem vermiş, sözleriyle hayatları birbirine uyan kimselerdi. Yeniden doğuşları olan Rab tarafından çobanlığa çağrılan kimselerdi. Ama günümüzde böyle değil. Kiliselerde bile vaizleri, çobanları takan, umursayan insanların sayısı çok azaldı. Hatta onları kilise içerisinde bir iki kişi bir araya gelip eleştirirler, hep kötülemeye çalışırlar. Eskiden gösterilen hürmet, saygı bugün yok. Hele hele iman ettiğini söyleyip ama henüz kurtulmamış o sözde Hristiyanların çobanlarına muhterem diyerek seslenmelerini pek de doğru saymadığımı söyleyeyim. Tanrı heybetli bir tanrıdır. Ama aynı zamanda kendisini sevenlere ve emirlerini tutanlara merhamet eden ve verdiği sözleri tutan bir tanrıdır. Evet, o hem yargılayan hem de merhamet gösteren bir tanrıdır. Dostum, o yargılayan bir tanrıdır. Ama onun sevgisi, onun merhameti öylesine büyük ki, o bizi yargılayacağına kendi oğlunu yargıladı. Öyle ki biz yargılanmayalım. Biz Tanrı'nın önünde durabilelim. İşte bu Tanrı sözünün getirdiği iyi haberdir. Ya Rab halimi gör diyor Nehemya. Gece gündüz kulların İsrail halkı için ettiğim duaya kulak ver. İtiraf ediyorum. İsrail halkı günah işledi. Ben ve atalarım günah işledik diyor Nehemya 1:6'da. Nehemya'nın bu duasında kullandığı sözlere dikkat edin. Ben onların işlemiş olduğu günahları itiraf etmeye geldim demedi. Hayır, sana karşı işlemiş olduğumuz suçları itiraf etmeye geldim dedi. Hem ben hem de babamın evi suç işledik diyor. Nehemya her şeyi açıkça dile getiriyordu. Ben bir günahlıyım. Babamın evi, tüm İsrail ulusu günah işledik diyordu. Bizim değerli dostum imanlı topluluklarımızda böylesine günah ikrarıyla, günah açıklamasıyla, tövbeyle hiç karşılaştığımız oluyor mu? Nehemya'nın duasında bir şeyi açıkça söylüyordu. Yahudilerin Yeruşalim'deki başarısızlığı işlemiş oldukları günahları nedeniyleydi. Hem ben hem de babamın evi günah işledik diyordu. Nehemya İsa'nın zamanındaki kendini beğenmiş, kendi doğruluklarıyla övünen ferislere hiç benzemiyordu. Bakın 7 ve 8. ayetlerde ne diyor? Sana çok kötülük yaptık ya Rab. Kulun Musa'ya verdiğin buyruklara, kurallara, ilkelere uymadık. Kulun Musa'ya söylediklerini anımsa, dedin ki eğer bana bağlı kalmazsanız sizi ulusların arasına dağıtacağım. Bu ayetlerde Nehemya'nın Tanrı'nın sözüne inandığını görebiliriz. Nehemya bu sözlerde huzur buluyordu. Yani Tanrı'nın sözlerinde, Tanrı'nın vaatlerinde bir huzur, esenlik buluyordu. Tanrı'nın sözünü iyi biliyordu. Tanrı'nın emirleri göz ardı edildiği için bundan büyük rahatsızlık duyuyordu. Tanrı'nın sözleri biliyordu ki onları ya Tanrı'ya yaklaştıracaktır ya da uzaklaştıracaktır. Yani Tanrı'nın sözüyle aşır neşir olursan, Tanrı'nın sözlerini okur ve onlara uyarsan bu seni Tanrı'ya yaklaştırır. Ama ters durumda günah seni Tanrı'dan ve Tanrı sözünden uzaklaştırır. Bu nedenle çok çok önemlidir imanlıların Tanrı sözünü sürekli okumaları ve o sözleri hayatlarında uygulamaları. Nehemya sadece Tanrı'nın sözüne inanmıyor ama Yahudilerin Yeruşalim'e geri dönmeleri gerektiğine de inanıyordu. Bugün buna inanmayan birçok vaizin var olduğunu biliyorum. İşte bu imansızlıkları nedeniyledir ki Tanrı kendi amaçları için bazen vaizleri ve din adamlarını değil ama halkın arasından çıkıp gelen insanları çok daha etkili bir şekilde kullanabilmektedir. Ama bana döner diyor Nehemya 1.9'da. Buyruklarımı tutar, yerine getirirseniz dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile sizleri toplayıp seçtiğim yere, bulunacağım yere getireceğim. Nehemya ne yapıyor? Rabbin vaatlerini Rabbin önüne getiriyor. Rab diyor, sen şöyle demiştin. Eğer tövbe ederseniz, eğer bana dönerseniz sizi evet tekrar bulunacağım yere getireceğim. Sen bize sana karşı itaatsizlik edersek bizi diğer ulusların arasına atacağını söylemiştin. Tamam, bu doğru. Ve biz sana itaatsizlik ettik. Şimdi sürgünde oluşumuzun nedeni budur. Senin sözünü dinlemedik. Ve yine eğer günahlı yollarımızdan geri dönüp sana geri gelirsek, yani tövbe edersek, dünyanın en uzak köşelerine kadar dağılmış olsak dahi bizi topraklarımıza geri getireceğini söyledin, buna söz verdin ya Rab diyor. Nehemya Yahudilerin İsrail topraklarına geri döneceğine inanıyordu. Buna kesin bir gözle baktığı için bu şekilde dua etmeyi uygun görmüştü. 10 ve 11. ayetlerde onlar senin kulların kendi halkındır ya Rab diyor. Yüce kudretin ve güçlü elinle onları kurtardın. Ya Rab, bu kulunun adını yüceltmekten sevinç duyan öbür kullarının dualarına kulak ver. Beni bugün başarılı kıl ve kralın önerimi kabul etmesini sağla. O günlerde kralın şarap sunucusuydum. Nehemya kralın şarap sunucusudur. Nehemya istekliydi ve Tanrı tarafından kullanılmak istiyordu. Ama bu konuda Tanrı'nın önüne geçmek istemiyordu. Sadece dua edip bekliyordu. Belki de bu bizim en büyük eksikliğimizdir. Dua diyoruz ve hemen o işin olmasını istiyoruz. Dua diyoruz ve hemen istediğimiz şeyin yerine gelmesini bekliyoruz. Hayır, dua Rabbin zamanını aynı zamanda beklemektir. Nehemya bunu yapıyor. Dua ediyor ve bekliyor. Şöyle diyordu. Ya Rab, eğer beni kullanmak istiyorsan ben burada hazırım ve seni bekleyeceğim. Sen bana evet diyene kadar bekleyeceğim. Nehemya duasında Babil kralından söz ederken ondan bu adam diye söz etmişti. Nehemya'yı Yeruşalim'e dönebilmek için kraldan izin almaya giderken göreceğiz. Nehemya Tanrı'nın önüne geçip kendi başına hareket etmek istemiyor ama ilkin dua etmek ve bu yönde onun onayını ve kılavuzluğunu almak istiyordu. Oruç ve duaya ilişkin birkaç söz daha söyleyeyim. Nehemya'nın oruç tuttuğuna dikkat edin. Bazen oruç duamızı kolaylaştırır. Oruç kutsal kitabın birçok yerlerinde geçer. Özellikle ilginç bir örneği Elçilerin İşleri 13. bölümde görüyoruz. Saul ve Barnabas'ı hizmete atadıklarında kilise dua etti ve oruç tuttu. Nehemya göklerin Tanrısı önünde dua edip dedim diyor. Nehemya burada duanın özetini veriyor. Bu sadece herhalde bir örnektir. Kisvel yani Aralık ayında başladı. Nisan ayına kadar duaya devam etti. Yani krala konuştuğu zaman Nisan ayı olmuştu. Nehemya'nın bu duası hakkında birçok noktalar var. Bu dua kutsal kitabın diliyle dolu. Özellikle Tesniye kitabından. O Tesniye 8. bölümde açıkta meydanda okunan yasa kitabı. Nehemya Tanrı'ya büyük ve heybetli Tanrı diyor. Burada Tesniye yani yasanın tekrarı 7. bölüm 21. ayeti söylüyor. Yani bakın Nehemya nasıl dua ediyor? Tanrı'nın sözlerini alıp Tanrı'ya duada getiriyor. Ayrıca kayrasını tutan Tanrı diyor. O zaman yine yasanın tekrarı 7'yi anımsıyor. 8 ve 9. ayetler Tesniye yani yasanın tekrarı 30'un bir aktarmasıdır. Nehemya duasında yasanın tekrarı 30. bölümü alıyor ve onu Tanrı'ya getiriyor. Yani bu ayetleri dua olarak kullanıyor. Ayet 10'da geçen büyük kudretinle, kuvvetli elinle sözcüğü sık sık yasanın tekrarında geçen sözlerdir. Doğrusu çoğumuz duayı kolay bulmuyoruz. En çok yararlı bulduğum dua kutsal kitabın dilini kullanmak, Tanrı sözünün gösterdiği kurallarla dua etmektir. Ya Rab onu ver, bunu ver, Ya Rab şunu kurtar, bunu kurtar değil. Ya Rab ver, ver değil. Kutsal kitabın diliyle, kutsal kitabın evet sözleriyle Rab'be yaklaşmak. Tanrı sözünün gösterdiği kurallarla dua etmek. O zaman bu bir diyalog, bir iletişim oluşturur bizimle Tanrı arasında. Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşur, biz de ona yanıt veririz. Böylelikle Nehemya ayet 8'de yani 1. bölüm 8. ayette halkını Tanrı'nın Musa aracılığıyla yaptığı vaatlere çekiyor. Ya Rab bizi anımsa, bizi hatırla diyor. Nehemya gibi bizim dualarımız da Tanrı sözünün diliyle dolsun. İkincisi şu ki dua Tanrı'da merkezini bulur. Rab İsa'nın duası gibi başlıyor Nehemya. Gökte olan heybetli bir Tanrı diyor. İsrail'in gereksinmeleriyle başlamıyor. İşte bizim şu ihtiyacımız var, bizi şundan koru, şunu ver demiyor. Ama Tanrı'nın adıyla başlıyor. Peki sen duana nasıl başlıyorsun? Duaya durduğun zaman önce aklına ne geliyor? Kendi sorunların, bana onu ver, bunu ver gelmiyor mu? Nehemya böyle yapmıyor. Tanrı'nın adıyla başlıyor. Gökte olan heybetli Tanrı diyor. Tanrı İsrail'e vaatlerde bulunmuştu. Tanrı'nın her şeyi kontrol ettiğini ve hükümranlıkları bile düşürebileceğine gücü olduğunu tanıyor, biliyor. Hemen kral Artaşşaşta'ya gitmiyor Nehemya. Önce Tanrısıyla konuşuyor. Önce Tanrı'nın önünde duruyor. Merkezi Tanrı'da olan bir dua diyorum ben buna. Senin duanın merkezi Tanrı mı? Yoksa başka şeyler mi? Yoksa kendin misin duanın merkezi? Nehemya'da duanın merkezi Tanrı'dır. Üçüncüsü kişisel sorumluluk tanıyan bir dua. 6 ve 7. ayetlerde biz ve atalarımız, babalarımız günah işledi diyor. Nehemya Pers hükümranlığında doğdu. Sürgünlükte ama diyor ki biz günah işledik. Kenarda durup bir seyirci gibi sorumluluktan kaçamazsınız. Dördüncüsü bu duanın nedenine bakalım. Önce bir dua alınan bilgiye dayanır. Sonra da duyulan meraka. Merakımız yoksa dua etmeyiz. Bilgimiz olmazsa merakımız da olmaz ilgimizde. Bu nedenle bilgi sahibi olmak çok çok önemlidir. Yoksa duamız belli belirsiz dualar olur. Bilgisi olmayan dualar olur. Ya Rab sözün her yerde yayılsın gibi dua amaçsız ve belirsiz bir duadır. Duanın bir amacı ve hedefi olmalıdır. Nehemya bir girişimde bulundu. Ne yapıyor önce? Bilgi alıyor. 2. Kaygı çekiyor. Merak ediyor. 3. Merak dolusu, sevgi dolu dua var. 4. adımda da adamın kalkıp bir girişimde bulunmasıdır. Dua her zaman bunları içerir. Önce bilgi alacağız. Kaygı çekeceğiz. Merak edeceğiz. Sonra Rabbin önünde durup Rabbin sözleriyle Rab'be geleceğiz. Ve ondan sonra da kendimiz bir adım atacağız. İkinci bölümde çok korktum ama krala konuşup dedim diyor. 1.11'de Nehemya'nın şöyle dediğini okuyoruz. Ya Rab bu kuluna başarı ver. Gittikçe Nehemya ettiği bu duanın artık kendisi olabileceğini sezinlemeye başlamıştı. Unutmayalım ki Nehemya kralın sakisiydi. Bu sözcük Yusuf'la birlikte zindana atılan hizmetçi sözcüğüyle eş anlamlıdır. Nehemya sarayda büyük bir görev üstlenmişti. Kral bir bardak şarap içse o şarabın zehirli olup olmadığını bilmek için önce Nehemya içmeliydi. Bölüm 5'te yani Nehemya 5. bölümde Nehemya'nın daha sonraları Yeruşalim'in hükümranı olduğunu görüyoruz. Bu da bize gösteriyor ki Nehemya bir garson değil bir kamu görevlisiydi. Peki neden bu kadar korkmuştu Nehemya? 4 ay dua etmişti. Şimdi fırsat gelmişti. Bu fırsattan yararlanmasa belki bir daha gelmezdi böyle bir fırsat. Tabi bu kralın sağı solu belli olmazdı. Böyle bir kralın önüne çıkıp da işte bana izin ver ben gideyim Yeruşalim'de Yeruşalim'in duvarlarını inşa edeyim demesi onun hayatına mal olabilirdi. Ama Nehemya kralın önüne çıkmadan önce, bunu tekrar altını çiziyorum, Rabbin önünde durdu ve bekledi.